Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Bugün Allah nasip ederse son zamanlarda Türkiye'de yaşanan bir takım ekonomik dalgalanmalar sebebiyle serbest piyasa konusu üzerinde duracağız. Piyasanın serbest oluşması esası üzerinde duracağız. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala düzenini imtihan için kurmuştur. Tebareke suresinin başında diyor ki Tebarekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Yani bütün yönetim kendi elinde olan Allah pek yücedir. Ama her şeye bir ölçü koymuştur. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hayatı ve ölümü yaratan O'dur. Sizi hanginiz daha iyi iş yapıyor diye zor bir imtihandan geçirmesi içindir. يَبْلُوَكُمْ demesi demek ki doğru iş yapabilmenin bir takım sıkıntıları ister istemez olacaktır. Şimdi bir de biliyorsunuz Allah-u Teala insanı halife olarak yaratmıştır. Halife muhalif varlık demektir ki bunun üzerinde sık sık duruyoruz biliyorsunuz. Bunlar üzerinde yapılan yanlışlar var. İşte Adem Aleyhisselam'ı yaratırken meleklere yeryüzünde bir halife yaratıyorum dediği zaman muhalif varlık. Melekler korkmuşlar. Orada fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın demişlerdir. Kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allah-u Teala da sizin bilmediğiniz şeyler var demiş. Bu tamam bu olmayacak değil ama bilmediğiniz şeyler var demiş ve Adem Aleyhisselam'a bütün eşyanın isimlerini neye yaradığını öğretmiş. İşte bilgi üretimi, o bilgiye göre mal üretimi, hizmet üretimi ve onunla medeniyetler kurulmasını Adem Aleyhisselam'a öğretmiştir. Şimdi insanoğlunun yapısında bir muhalefet var. Yani halife kelimesi Arap dili açısından fa'il veznindedir. Bu hem ismi fa'il hem de ismi meful olabilir. Şimdi ismi fail olduğu zaman muhalif varlık, yani bir başkasına muhalefet eden, ismi meful olduğu zaman da kendisine muhalefet edilen varlık. Ya da birisinin yerine geçen ya da kendi yerine bir başkası geçen varlık. Her iki anlamda da kullanılıyor. Şimdi burada bu muhalefet imtihan gereği olarak Cenab-ı Hak tarafından konmuş. İşte herkes işte senin olmasın benim olsun şeklinde birbirinin elindekine el uzattığı zaman problem çıkar. Onu da Allah-u Teala şey yapmıştır. Yani yeryüzünde hani yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun diyorlar ya. Fesat çıkarma konusunu da şöyle tanımlamış. Bakara suresinin 27. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Fesat çıkaranlar Allah'la sağlam bir anlaşma yapıyorlar. Yani inançlı insanlar sağlam bir anlaşma yapıyorlar. Allah'a yöneliyorlar. Ama Allah'a karşı üstlendikleri, taahhüt ettikleri görevi yerine getirmiyorlar. İlişkiyi bozuyorlar. وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُوْسَلْ. İlişkilerin devam etmesini emrettiği ilişkiyi koparıyorlar. Yani insanları Allah-u Teala devamlı insanların direkt kendisiyle ilişki içerisinde olmasını araya başka şeyler sokuşturmamasını emretmiştir. Bakarsınız ki araya, yani Allah'ın ayetini yerine birisinin görüşünü, kendi arzularını, kendi isteklerini yerleştirir. Allah'la ilişkiyi keser. Kestiği zaman da fesat ortaya çıkar. Burada bunun sonucu da şu. وَيُسْتِدُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarırlar. اُلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte kaybedecek olanlar onlardır. Yani Allah'ın kurduğu sistemi bozarlar. O muhalefetten dolayı işte size burada sık sık anlatıyoruz. İblis ilk muhalefeti yapandır. Allah'a karşı bir muhalefet yapmış. Allah'ın emrini evirmiş, çevirmiştir. İkinci muhalefeti yapan Adem'dir. Bakın öğretmeni Allah. Hiçbir o şey yok. Bütün imkanlar elinde. Ama Allah'ın bir tek emrini yerine getirmemiştir. İşte şu ağaca yaklaşma. Her şey senin emrinde. Bir tek şu ağaca yaklaşma. Ama iblis de doğru yolun üzerinde oturacağım demiş. Yani Allah'tan Allah'a meydan okumuştur. Göreceksin onları saptıracağım. İşte hiç kimse senin ihlas sahibi olanların dışındakiler, yani sana samimiyetle bağlı olanların dışındakilerin hepsini kendime bağlayacağım diye meydan okumuş ve Allah'tan kıyamete kadar da yaşama hakkı istemiştir. Allah vermiş. Allah sistemini imtihana göre kurduğu için burada iblisin faaliyet yapmasını engellemez. İblis dost şeklinde karşınıza çıkar. İşte Allah öğretmeni Allah olan, belki gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en bilgili kişi olan, çünkü bütün eşyanın, gökler dahil her şeyin bilgisini ona bizzat Allah öğretmiş Adem Aleyhisselam'a, Adem ve Havva'nın Allah'a karşı muhalefet etmelerini sağlayabilmiştir. İşte şu ağaçtan hel edullukum ala şeceretil hult diyor Taha suresinde. Sana ebediyet ağacını göstereyim mi diyor. Ölümsüzlük kimin özelliği bu? Ölümsüz kim? Allah. Ve mülkin la yebla yok olmayacak bir saltanatı da göstereyim. Yok olmayacak saltanat kimde var? Allah'ta. Bakın Adem ve Havva'nın muhalefet edeceği bir insan yok. Bunlar zaten karı koca. Çünkü karı kocalık da yeni ayette var. Udhul ente ve zevcuke diyor. Sen ve eşin gir el cennete şu bahçeye. Zevcuke dediği için eşi yani karı koca bunlar. Hiçbir karşısında muhalefet edecek hiçbir şey yok. İblis onların Allah'a muhalefet etmesini sağlıyor. O zaman çok büyük bir imtihandan geçiyoruz. Allah-u Teala İblis'e niye secde etmedin dediği zaman o direnmiştir. Adem Aleyhisselam'a dediği zaman da Adem Aleyhisselam hatasını anlamış ve Cenab-ı Hakk'a boyun eğmiştir. Şimdi bakın İsrailoğulları Firavun'un emrinde çok ağır işkenceler görmüşlerdir. Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'la beraber geliyor. O kadar çok mucizeler gösteriyor. Firavun Musa Aleyhisselam'ın yolunun gerçek olduğunu, kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu gayet iyi biliyor. Çevresindekiler de gayet iyi biliyor. وَجَحَدُوا بِهَا وَسَّيْكَنَةَ اَنْفُسُمْ Yani bile bile şeye karşı yalan söylüyorlar. Musa Aleyhisselam'a getirdiği ayetlere karşı. Ama içten kesin biliyorlar ki Musa Allah'ın elçisi. Peki Allah-u Teala sonda ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'a işte sen çık git bunlarla beraber dediği zaman Firavun da arkasından geliyor. Ordu İsrailoğullarını öyle bir noktada yakalıyor ki ön tarafları deniz, arkalarında da deniz gibi ordu. Yok olmak kesin. Ama Cenab-ı Hak orada yardım ediyor bir mucizeyle. Denizden kupkuru bir yol açılıyor. Musa Aleyhisselam değneği vur dedikken geçiyorlar. Gözlerinin önünde Firavun ve ordusu boğuluyor. Geçiyorlar. Bir müddet sonra Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı Sina Dağı'na çağırıyor. O sırada da Firavun'un bütün malları bunların eline geçiyor. Birdenbire zenginleşiyorlar. İnanılmaz imkan var. Ve onların en alimi olan Samiri ilk önce Firavun'un putunu yapıp ellerine geçen o kadar altın gümüş geçiyor ki Musa Aleyhisselam'ın ondan haberi yok. Çünkü Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne uzaklaşmış o sıraya geçiyor. Öylesine altın gümüş geçiyor ki ellerine. Öylesine mal mülk, saltanat, saraylar, köşkler, Allah neler neler. Bütün bunlar ellerine geçiyor ve şımarıyorlar. O şımarıklıkla yani Adem Aleyhisselam nasıl ilk muhalefetini Cenab-ı Hakk'a yapıyorsa bunlar da ilk muhalefetlerini Musa Aleyhisselam'a yapıyorlar. Çünkü Allah'ın emirlerini tebliğ eden kişi o. Bunlar bizzat Cenab-ı Hak'la yüz yüze gelip konuşmuyor. Allah'ın emir ve yasaklarını getiren o. Bir de Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam öldürmeye kalkıyorlar. Musa Aleyhisselam için de diyorlar ki işte bak bu Musa'nın ilahıdır. O Apis öküzünü yapıyorlar. Apis boğasını. Firavun ve hanedanın taptığı. Bak bunu unuttu diyorlar. Ona da iftirada bulunuyorlar. Peki ne oldu? Bakın dikkat edin. Adem Aleyhisselam eline geçen imkanlarla ne yaptı? İlk muhalefeti Allah'a yaptı ama sonra kendini çekti. İşte İsrailoğulları o kadar çok ezildikleri şeyde Mısır'da kendilerini ezen kişinin ve ordusunun boğulduğunu gözlerine gördüler, gözleriyle gördüler. İlk muhalefeti şirkin danışkasını yaparak, yani en şeyini yaparak Allah'a yaptılar. Musa Aleyhisselam geldi ve bunu yaptıran da onların en bilgili kişisi. En alim kişisi. Şimdi işte Taha suresinde var. Hani Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a diyor ki Taha suresi 83 ve devamında وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Böyle kavminden alelacele buraya gelmene sebep olan ne? Tamam ben seni 40 günlüğüne çağırdım da ne öyle bir an önce gelmeye çalıştın? قَالَ هُمْ لَا عَلَى اَثَرِ. Ya Rabbi onlar benim izimdeler. Artık bitti Firavun. Artık doğru yoldalar. وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَ. Sadece hedefimde seni razı etmek var. Bitti artık onlar. Aceleyle geldim ki sen razı olasın. Bakın Allah diyor ki فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ. Senin arkandan kavmini zor bir imtihandan geçirdik. وَاَضَلَّهُمُ السَّامِر۪ي. Onları Samiri saptırdı. Ah! Ya bu Samiri nasıl saptırır bunları? Şimdi Adem Aleyhisselam nasıl yoldan çıkar dersiniz değil mi? İşte Samiri nasıl saptırır? Mesela iblisin melek olduğunu kimse kabule yanaşmaz. O kadar ayet olmasına rağmen. Kur'an-ı Kerim dolu ayetlerle ama hep kaçarlar. Şimdi geliyor Musa Aleyhisselam Samiri'ye. Tabii o aradaki şeyler şey yapıyorum. Kale, فَمَا خَطْبُكَ يَا Samiri. Ya senin derdin ne diyor Samiri? Hedefin ne? Niye böyle yaptın? Kale basurtu bima lem yapsuru bihi. Onların görmediklerini gördüm diyor. Yani senin bu dini anlatıyorsun ya ben onunla hepsinden daha iyi kavradım bunu. Basiret sahibi yani arka planı görüyor. وَقَبَدْتُ قَبْدَةً ve senin dinine sıkı sıkıya sarıldım. Yani min eferir rasul. Eferir, yukarıda eferir rasul geçiyor, burada da eser rasul. Bu Arap dilinde bir şey vardır. İltifat vardır. Min eferike demektir. Yani sen Allah'ın Resulü olarak senin izine, senin yoluna sıkı sıkıya sarıldım. Felhebestu'a. Sonra attım. Kedalike sevveletli nefsi, canım böyle çekti sana. Ne işte diyorsun? Bunu daha uygun gördüm diyor. Kale fezheb, dedi ki git. Fe inne leke fil hayaten tegula la amsas. Sen söyleyeceğin bana dokunmayın demektir. Çünkü artık lanetleniyor. İblis nasıl lanetleniyor? Yani uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırma cezası. Allahü Teala İblis'e nasıl buradan çık dediyse o da hemen hadi ya, yanımdan git diyor. Şimdi burada esas söylemek istediğim şu. İnsanoğlu dünyalıkla imtihan edildiği zaman imtihanın en ağırını geçirir. Elinize imkanlar geçtiği zaman. İşte şey, Adem Aleyhisselam. İşte Musa Aleyhisselam. Niye Allahü Teala sık sık Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor? Ve daha birçok örnekleri var. Şimdi bunlar da ilk muhalefeti kime yapıyorlar? Allah'a, değil mi? O zaman bugün insanların eline fırsat geçtiği zaman hepsi birbirinin malını mülkünü yemeye çalışır. Çünkü bu dünya böyle. Halbuki gökleri yeri yaratan Allah'tır. Aydınlığı, nur, karanlığı koyan O'dur. Bizi çamurdan yaratmıştır Allah. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تِينَ En'am suresinin 2. ayetinde. Sizi çamurdan yarattı. Ya biz yolda yürürken çamura basmayalım, ayaklarımız kirlenmesin diye kenardan gidiyoruz. Ya sen işte ondan yaratıldın. Ondan gelen bitkiler senin şeyin özün oldu. Ondan sonra ثُمَّ قَدَى اَجَلًا ve bir de süre tanıdı bize. Burada hiç kimse kalacak değil ki. Yarın gene çamur olacağız. Mesela ben şimdi şu Süleymaniye Camii'nin önündeki o mezarlıkları gördüğüm zaman bakıyorsunuz ki Kanuni'nin koskoca bir şeyi var. Bir türbesi var. Önünde bir sürü paşalar, şunlar bunlar. Peki onlar o yerin altına baktığınız zaman, üstteki o taşları kaldırdığınız zaman onların cesetleriyle herhangi bir insanın cesedi arasında bir fark var mı? Onlar toprak olmadılar mı? Ya yarın hepimiz böyle olacağız. Şöyle yolda yürürken bir ayağınızla bastığınız bir toprak parçasını bir düşünün. Kim bilir orası kaç yüz bin kişinin cesedinin parçalarını taşıyan bir şeydir. Yarın biz de öyle olacağız. Ama insanoğlu imtihan için yaratıldığından dolayı bir de muhalif yapısı var. Hep Cenab-ı Hakk'a karşı muhalefet ediyor. İşte bunun için Allahü Teala kimse kimsenin hakkını yemesin diye, kimse kimseyi ezmesin diye kurallar koymuş. İşte mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin diyor. Bakara suresi 188. ayette diyor ki Allahü Teala وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı haksız yollarla yemeyin. Senin olmasın benim olsun. Onun elinden çekersin. Niye? Çünkü bu bir imtihan. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ O mallarla yetkililere ulaşıp da لِتَأْكُلُوا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لِتَأْكُلُ فَر۪يكًا مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ Evet. İnsanların mallarını bil batıl var değil mi?
Evet.
لِتَأْكُلُ فَر۪يكًا مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ بِالْ بَاطِلِ İnsanların mallarından küçük bir parça da olsa haksızlıkla yemek için şey yapmayın. Yetkililere ulaşmayın. Şimdi mesela şehre mallar geliyor. O bir takım kişiler o malların giriş çıkışlarında, pazarlarda satılmasında yetkiliyse birini öne alır, diğerini arkaya alır, orada cebine de üç beş kuruş girer ve milleti sıkıntıya sokar. İşte girişte bugün o kadar inanılmaz bu şey kapitalist sistemde öyle bir sömürü var ki akıl alacak gibi değil. Hani insanlar zannediyor ki devlete çalış. Hayır, devlete de çalışılmıyor. Keşke devlete çalışılsa. Hep kapital sahiplerine çalışılıyor. Maalesef bugün büyük şirketlerin sahibi kapitalistlerin taşeronudur. Maalesef bugün devletlerin çok büyük bir bölümü kapitalistlerin taşeronu haline gelmiştir. Sistem öyle bir hale getirilmiş ki ve insanlar öylesine uyuşturuluyor ki burada en uyuşuk olanlar da ilim adamı diye milletin karşısına çıkarılıyor. Ve sistem devam ettiriliyor. Şimdi işte burada dinimiz tabii ki Allah-u Teala'nın kurduğu fıtrat. Fıtrat yani tabiatta geçerli kanunların insan hayatında da uygulanması. Allah dini böyle tanımlıyor 30. surenin 30. ayetinde. İşte bunun uyguladığın zaman fıtratı, fıtrata aykırı şeyleri ne yaparsanız yapın, onlar batıldır, yok olmak zorundadır. Evet, baktığınız zaman onları görürsünüz ama bir suyun üzerindeki atık maddeler gibidirler. Ama esas lazım olan suyun dibine iner. Onlar selin üzerinden akar giderler, lazım olanlar aşağıda kalır. Suyun üzerinden akar giderler. Ama bakanlar hep onu görür. Ama esas alttakini görmezler. Alttaki de ben üste çıkayım derse o çıkamazsın. Çünkü sen ağırlığın var. Sen üst tarafta yüzecek kadar böyle hafif basit değilsin. İşte şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten bu ayetleri uygulamadaki şeyi, örnekliği muhteşemdir. Bakın Medine'ye geliyor. Medine Yahudi hakimiyetinde değil mi o zaman? Tam bir Yahudi hakimiyeti. Piyasaya, her şeye onlar hakim. Üretime onlar hakim. Evs ve Hazreç kabilelerini sürekli birbiriyle çatıştırıyor. Şu anda da hani işte ortada, o da şurada, burada savaş yapıyor. Ona da silahı aynı yer veriyor. Buna da aynı yer veriyor. Çatışın. Çatıştıktan sonra ikisinin elindeki bütün gelirleri de aynı adamlar alıyor. Aynı modeli, bugün dünyada uyguladıkları modelin aynısını Medine'de uyguluyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Medine'ye. Bakın Mekke'de yaşama imkanını kaybettikten sonra Medine'ye geliyor. Göçmen bu. Ama Allah'ın kitabını uyguladığı için kısa sürede Medine'nin hakimi oluyor. Yani ben demiyor, Allah ne diyorsa o. Ondan sonra piyasayı öylesine ele geçiriyor ki hayal etmek mümkün değil. Bu konuyu evet Servet Bayındır Hoca'dan dinleyelim. Bu gerçekten Medine pazarı meselesi muhteşem bir şeydir. İnşallah ondan istifade ederiz.
Şimdi siz hocam söze başlarken Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan bahsettiniz. Şimdi o ayet-i kerimede hani Allah Teala Hazreti Adem ve Havva annemizi o cennete, bahçeye yerleştirdiğinde ve kula minha ragadan haytu şi'tuma diyor Allah Teala. Yani bu bahçeye üskün ente ve zevcüke el cennete ve kula minha ragadan haytu şi'tuma. Ey Adem, sen ve eşin bu bahçeye yerleşin. Ve burada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Yani bir defa Allah Teala insanoğlunu bolluk, bereket içerisinde yaşamasını aslında öncelikli olarak yani ortamı, dünyayı, nimetleri o şekilde yarattığını bir defa daha ilk Adem ve Havva'dan bahsederken bize işaret ediyor, ima ediyor. Ama devamında وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَةَ derken de yine en önemli imtihanın da yine ekonomik imtihan olduğunu da olacağını da ve Adem ve Havva'nın da ilk kaybettikleri imtihanın da iktisadi anlamda ortaya konulan belli prensipleri çiğnedikleri de anlaşılıyor. Dolayısıyla şimdi buradan hareketle biz bugüne geldiğimiz zaman bu programın bu konuyu niye seçtik? Belki biraz da günümüzde işte bu tanzim satışlar var. İşte sebze, meyve ve bir takım tüketim, özellikle temel ihtiyaç maddelerinde, mallarında son zamanlarda çok aşırı bir fiyat artışı söz konusu. Ve bu fiyat artışlarının sebebi nedir? Aracılar mı, üreticiler mi, işi idare eden işte organizatörler mi vesaire de çok tartışma var. Malum hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi biz bunu Kur'an-ı Kerim'den ve bu Kur'an-ı Kerim'in hayata aktarılmasından ibaret olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine şöyle bir gittiğimiz zaman bizim açımızdan bugünkü bu problemlere neşter vuracak nitelikte çok sayıda örneklerin, derslerin, emirlerin ve uygulama örneklerinin olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malum Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Fakat Mekke dönemi de biz yine Risalet dönemi olarak, nübüvvet dönemi olarak Mekke dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Ama bir de nübüvvet öncesi dönemi de var Resulullah'ın. Gerek nübüvvet öncesi dönem, gerek nübüvvet sonrası dönemde Resulullah aynı zamanda bir tüccar. Aynı zamanda bir iş adamı. Ve Resulullah'ın mesela hayatıyla ilgili siyer kitaplarında bugünkü Ürdün'ün Ceraş şehrine kadar gelip ticaret yaptığı, işte o güzergahta ticaret yaptığına dair haberler var, bilgiler var. Peki Ceraş şehri ile mesela Medine arası yaklaşık benim şimdiki yani bir sefer otobüsle gitmiştik de oradan hareketle tahminen bir 750 kilometre falan mesafede bir yer. Yani buradan Ankara'dan daha uzak, İstanbul-Ankara mesafesinden daha uzak. Bu güzergahta Resulullah, evet hemen hemen Sivas kadar, Resulullah bu güzergahta ki bir de onun Mekke tarafı da var. Orada Mekke'si var ki Mekke'den geliyor. Dolayısıyla evet hemen hemen
Erzurum kadar 1200 evet, kilometre evet, yaklaşıyor.
O kadarlık bir mesafeyi Resulullah kervanlarla geliyor. O güzergahta işte alışverişler yapıyor. Burada kalıyor Ceraş dediğimiz yerde. İşte orada mallarını satıyor. Oradan kendi gideceği bölgelerdeki ihtiyaç duyulan malları satın alıyor, yolda yine satıyor, en nihayetinde Medine'ye, Mekke'ye götürüyor. Yani Resulullah bu piyasaları çok iyi biliyor. Neler döndüğünü de çok iyi biliyor. Kimlerin hakim olduğunu da biliyor. Kimlerin arada avantalar yediklerini de biliyor. Kimlerin kimlere müdahale ettiği, piyasaya soktuğu veya sokmadığını çok iyi biliyor. Ve işte Risalet döneminden sonra ilk Medine'ye geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaptığı temel üç tane önemli bir adım atıyor. Bunlardan birisi Ashab-ı Suffe dediğimiz bir mescidi inşa ediyor. Yani mescit bugünkü anlamda kültürel merkez aslında onu oluşturuyor. Mescidi inşa ediyor. Demek ki biz mesela pazarları hep bakıyoruz ama o zaman mutlaka Medine'de Yahudilerin ve diğer din mensuplarının kendi tapınakları, mabetleri vardı büyük ihtimalle. Ve Resulullah alternatif diyelim, İslam'ın mabedini orada inşa ediyor öncelikli olarak.
Evet. Şimdi sen onu söylerken aklıma geldi, Allah rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah bize anlatmıştı Resulullah'ın mescidini. Yani diyor ki başlangıçta diyor etrafında duvarda yok, sadece üstü örtülü bir sokak gibiydi. İşte etrafta işte birkaç tane şey var. Resulullah'ın kalabileceği yer, Fatma validemizin eşiyle beraber kalabileceği bir yer. Dolayısıyla herkesin namazın dışında da bütün işlerini gördüğü yer. İşte Necran'dan gelen Hristiyan kafilesini orada misafir etmiştir. Hatta bizim siteye bakarsanız orada bir eğlence bile yapılmıştır. Resulullah orada işte Afrika'dan gelen bir grup orada eğlence yaparken bakın bugün herkes ters anlar. Ayşe validemiz omzunu almış bak demiş. Bir insan karısını omuzuna alsa ne derler? Utanmıyor musun derler, değil mi? Yani tabii o yanlışlar, doğrular ayrı da, ama orası hakikaten herkesin toplanabileceği bir yer. Bir de kadın erkek ayrımı kesinlikle yok. Kadınlar geliyor, erkekler geliyor. Resulullah dinliyor, eğitim yeri, işte sosyal bir merkez. Her aklınıza gelen her şey orada yapılabiliyor. Yani böyle ortak etkinlikler manasına. Evet.
İşte orası adeta bir çardak gibi, yani bir sokak, daha bir çardak gibi bir yer. Dolayısıyla ilk önce yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların mabet ve dolayısıyla toplanma, görüş alışverişinde bulunma, ilmi faaliyetlerin yapılabileceği bir merkezi ilk önce kuruyor. İkinci olarak hemen bunun yanına, bunun bitişiğine Ashab-ı Suffe dediğimiz bugünkü anlamda üniversiteyi kuruyor. Mesela daha hicretin 2., 4., 7. yıllarında işte çevre kabilelerden bize eleman gönder de dinimizi, dininizi bize öğretsin diye gelen taleplere Resulullah'ın gönderdiği o kişilere hep genelde siyerde derler ki işte 40 tane hafız göndermişti. İşte 70 tane filan kabileye hafız göndermişti. Yani hafızdan kasıt o güne kadar ki işte Kur'an-ı Kerim'den nazil olmuş olan bölümleri iyi bilen, iyi eğitimini almış. O ki peygamberimiz başta, peygamberimiz bunun muallim de, baş muallim de peygamberimiz bunlara eğitimini de veriyor. Ve daha sonra işte yabancı ülkelere gönderdiği bütün elçileri de hep oradan, orada yetişen insanlardan seçerek gönderiyor. Dolayısıyla orada bir anlamda, bugünkü anlamda hem uluslararası ilişkiler, hem işte Diyanet'in ihtiyaç duyduğu personel, hem hukukun ihtiyaç duyduğu personel, aynı zamanda iktisadın, bütün ilimlerin yapıldığı o günün merkezini oluşturuyor. Ve işte üçüncü temel adım da pazarı kuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bütün bunları mezceden, bütün bunları bir üst çatı olarak bütünleştiren bir müessese daha var. O da Medine Vesikası. Yani Resulullah Medine'de ilk geldiği an işte Yahudiler var. Farklı 4-5 Yahudi kabilesi var. Bunlar hem
12'ye kadar
çıkıyor. Evet. Ama yani ön plana çıkan, fakat bunlar hem birbirleriyle kavgalı, hem de birbirleriyle genelde ittifak yapıp diğerlerini birbirlerine düşürüp kavga ettiriyorlar. Böyle bir yapıları var. Bugün de olduğu gibi maalesef. Diğer işte Evs ve Hazreç kabileleri var. Bu Evs ve Hazreç aynen bugünkü Suudi Arabistan'la İran'ın Yemen üzerinde ve o bölgelerdeki kavgası neyse, bunlar kavga ederken şu anda kullandıkları, o bölgelerde kullandıkları aparatlar, milletler, işte örgütler neyse, o günün örgütleri. O gün de işte bugünkü Suriye dediğimiz bu bölgenin en uç noktası Medine'deki işte diyelim ki Evs kabilesi, diğeri de Yemen tarafının buradaki buluştukları Hazreç kabilesi. Bir taraf sonuç itibariyle ipi İran'a bağlı, o günkü Pers İmparatorluğu'nun elinde. Bir taraf da işte bugünkü Mekke, Medine, Suriye kadar ki bu bölgedeki o gün hakim olanların elinde ve bunlar birbirleriyle sürekli asırlarca, evet Romalılar asırlarca sürmüş bir kan davası var aralarında ve çatıştıkları yer Medine. İşte Resulullah Medine'ye geldiğinde, hicret ettiğinde önce şu nasıl diyelim kardeş kavgalarına bir son vermenin gerekli olduğunu da, Allah'ın da bir vahyi, görevi gereği, görevlendirmesi gereği önce bu konuya bir neşter vuruyor. İşte Medine Vesikası dediğimiz 47 maddelik bir, bugünkü anlamda bir anayasa metni oluşturuyor. Bu anayasa metninde herkesin adını sayıyor, her kabilenin hatta teker teker adını sayıyor. Herkesin haklarını, sorumluluklarını, görevlerini, yükümlülüklerini tek tek sıralıyor. Ve nihayetinde diyor ki biz burada birlikte yaşayacağız. Dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya birlikte karşılık koyacağız. Hiçbirimiz dışarıdan yapılan saldırılarda düşmanın tarafını, safını tutmayacağız. İşte eğer olur ya, içimizden birisi bilmeden hataen bir cinayet işlerde bir tazminat ödeme durumuyla karşı karşıya kalırsak hep birlikte ödeyeceğiz gibi, yani bir toplumsal yaşayabilmenin temel kuralları her neyse onları belirliyor. Dolayısıyla bu kuralların bir, yani hukuk kurallarının çerçevesinde de işte pazarı, işte mescidi, işte ashab-ı suffeyi vesaire oluşturuyor. Tabi burada yine bir önemli bir şey daha var Resulullah'ın yaptığı. Aslında bu Medine vesikasıyla bütün toplumu bir anlamda hukuk önünde bir barış toplumu haline getiriyor. Ama özel olarak da Müslümanları kardeş ilan ediyor. Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli Ensar arasında bir kardeşlik müessesesi oluşturuyor. Hatta o safhaya gidiyor ki insanlar mallarını, mülklerini, bağlarını, bahçelerini, hayvanlarını paylaştırıyorlar birbirleriyle. Yani zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda insanların ekonomik anlamda nasıl fedakarlıklar yapabileceklerini, yapmaları gerektiğini Resulullah orada gösteriyor. Ve böylece bir kaynak aktarımı oluyor. Mekke'den gelenler tamam o an için fakir, yoksul, bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakmışlar ama bu insanlar sonuçta, onlar da tüccar, onlar da varlık görmüş, onlar da hesabı kitabı bilen, piyasayı bilen, o günkü şartlarda dünyayı bilen, ekonomiyi bilen insanlar. Belki de Medinelilerden daha iyi tüccarlar. Dolayısıyla eline hafif azıcık bir sermaye geçince hemen ekonominin çarkı hızla dönmeye başlıyor. O Müslümanlar, Medineli Ensar ilk bakışta sanki mallarının bir kısmını vermek suretiyle sanki mallarında azalma meydana gelmiş oluyor ama o muhacirlerin işin içine girmesiyle, ekonominin çarklarının dönmeye başlamasıyla birlikte büyük bir bolluk süreci de yavaş yavaş başlamış oluyor. Bir hareketlilik geliyor ekonomiye diyelim. Evet, dolayısıyla işte bu süreçte Resulullah'ın yaptığı en önemli uygulamalardan, attığı adımlardan birisi Medine'de ilk pazarı kuruyor. Bugünkü bizim dersimizi daha doğrudan ilgilendiren mesele. Şimdi pazarı kuruyor ama her zaman söylüyoruz. Resulullah Allah'ın emirleri doğrultusunda, Allah'ın vahyi doğrultusunda bütün adımları atıyor. Yani Allah ne buyurmuşsa onu pratiğe aktarıyor. Şimdi bu pazarla ilgili, piyasayla ilgili Kur'an-ı Kerim'in temel bir ayeti kerimesi var. Nisa suresi 29. ayeti kerime. Allah Teala bu ayeti kerimede buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu la te'külü emvâleküm beyneküm bil batıl. Ey iman edenler, varlıklarınızı, mallarınızı aranızda batıl yollarla, aranızda alver yapmayın, yemeyin. Yani birbirinize transfer etmeyin. Batıl yollarla bu işi yapmayın. Peki batıl yollar nelerdir? Dir diye yine Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman bunlardan işte birisi faizcilik, bir diğeri kumar, işte bir diğeri az önce hocamızın okuduğu Bakara 188 rüşvetçilik, işte din sömürüsü, gasp, hırsızlık, ölçü ve tartıda hile yaparak insanların mallarını haksız yere yemek. Bütün bunlar batıl yollar. Şimdi dolayısıyla Resulullah piyasayı, pazarı kurarken bu ayetleri mutlaka o pazarın zeminine yerleştiriyor. Demek ki bu pazarda bir, bu dediğimiz batıl yollar olmamalı. Peki ne olacak? Ne olsun ya Rabbi diye sorduğumuz zaman illa en tekune ticareten anteradim minküm. Varlık transferi, mal, servet, mülkiyet deki evet hizmet transferi ticari karakterli bir işlemle olsun aranızda. Ticaret olsun. Yani işlemin karakteri, özü ticaret olsun. Sadece ticaret de yetmiyor. Bu ticaret de rıza temelli ticaret olsun. Rızaya dayalı ticaret olsun. Karşılıklı rızaya dayalı ticaret olsun. Peki karşılıklı rıza ne demek? Kimin rızası? üreticinin rızası, tüketicinin rızası, pazarlamacının rızası, işte taşıyıcının, nakledenin, depolayanın, tedarikçinin, her neyse o ekonomik zincirde yer alan bütün birimlerin rızası temel prensip olarak Allah Teala belirliyor. Şimdi peki siz bunu piyasaya nasıl aktaracaksınız? Bunu pratiğe nasıl uyarlayacaksınız? İşte bugünün sorusu da o mesela şu anda. Türkiye'deki şu andaki en önemli sorulardan biri de o. İşte diyelim tanzim satış noktaları açıldı. Ne oluyor? Deniyor ki efendim marketlere bu bir zulümdür. Neden? Eğer o tanzim satış bölgesinde işte vergi avantajı var, işte oraya doğrudan mallar asıl üreticiden geliyor, işte için içinde biraz devlet desteği falan filan var. Dolayısıyla bunlar sayesinde diyelim 5 lira, kilosu 5 lira olan bir mal tabii ki 3 liraya kadar inebiliyor. Ama bu tarafta marketlerin işte hal var, kabzı malcılar var, arada transfer yapanlar var, arada vergiler var, marketin kendi vergileri var. Dolayısıyla bir haksız rekabet var diyorlar. Ama diğer taraftan da bu tanzim satışı tertip eden, düzenleyenler de bunu savunanlar da diyelim. Diyorlar ki ey marketler, ey marketler zinciri, özellikle bu zincir meselesi çok önemli. Yani Türkiye çapında zincirler oluşturmuş diyelim. Ve istediği gibi piyasaya müdahale edebiliyor. Mesela yani bazı örnekler ben bizzat dinledim. Diyelim adam süt satıyor, işte kooperatifler belli bu bildiğimiz marketler zincirine süt satıyor. Yahut da diyelim pirinç veriyor, bulgur veriyor. Yahut işte onlara belli paketlenmiş bir takım ürünler veriyor. Diyor ki ama ben filan marketler zinciriyle asla iş yapmam diyor. Çünkü o öldürüyor diyor. Öldürüyor diyor. Bedava çalıştırıyor bizi diyor. Neden? Güçlü. Bütün Türkiye mesela diyelim ki Türkiye'deki bütün piyasalara hükmediyor. Siz satmam, aman satmam diyorsunuz ama satacak başka bir yer de yok. Alternatifi de kalmamış. Çünkü gerçekten hükmediyor. Dolayısıyla böyle durumlarda da ne oluyor? Bir tekelleşme durumu ortaya çıkıyor. Hadi bir tane, iki tane, üç tane toplasanız zaten kaç tane ki bu toplam zincir?
Haşir suresindeki gibi.
Evet, keyla yekune duleten beynel agniyayı anküm. Beynel agniyayı minküm. Yani Allah Teala ganimeti, feyi dağıtırken bile belli bir takım temel kurallar koyuyor. Böyle alt dilimler oluşturuyor. Belli oranlarla toplumun o ekonomik katmanları arasında bunun dağıtılmasını emrediyor. Niçin bunu böyle emrettim derken de diyor ki çünkü mal, mülk, servet belli zümreler arasında, özellikle zenginler arasında dolaşan bir güç haline gelmesin. İşte Resulullah da Medine pazarını oluştururken, tabi bu ayetleri o pazara uyguluyor. Zaten Allah'ın emri, uygulamak zorunda. Peki ne yapıyor diye baktığımız zaman, mesela yine Resulullah'ın hani getirmiş olduğu, Resulullah'a gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'de, İşte bu pazarlarda ne tür prensiplerin, ilkelerin geçerli olması gerektiğine dair yine önceki peygamberlerden bize örnekler de naklediliyor. Resulullah onları da bu ayetleri de insanlara tebliğ ediyor. Mesela bunlardan birisi Şuayb Aleyhisselam'ın örneği var. Onu bir bakalım. Hud suresi. Hud suresi 84-87 yani Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi 84-87. ayeti kerimelerde tam da böyle adeta sanki bugüne ve her zamana aslında hitap eden ayeti kerimeler var. Diyor ki ve ilâ medyene ahâhum şuaybe. Medyen halkına kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak, elçi olarak gönderdik. Kâle ya kavmi u'budullâh mâ leküm min ilâhin gayruh. Dedi ki, ey kavmim bakın şunu bilin ki başka bir ilahınız yok. Sadece ve sadece Allah var. Sadece ve sadece Allah'a kulluk edin. Bir, yani inanç tarafı, akide, akaid tarafı bir beyni, kalbi bir defa bir sağlama alıyor. İki, hemen ikinci uygulama وَلَا تَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ Ölçüde ve tartıda sakın eksiltmeye, oynamaya gitmeyin. Hemen iktisadi hayata yönelik prensibi ortaya koyuyor. Demek ki bunu yapanlar varmış ve bugün de var. Tarih boyunca her zaman olmuş. Bunu yapmayın diyor. İnni erakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Ben çünkü sizi böyle biraz mala mülke fazla dalmış görüyorum. Ve çok elim bir azabın da sizi saracağını, çevreleyeceğinden de korkuyorum. Bu işten vazgeçin diyor. Bu işten vazgeçin. Veya kavmi yine tekrar ediyor. Adeta üstüne tekrar pekiştirerek. Yukarıda tenkusu dedi, eksiltme yapmayın dedi. Yani ölçüde, kiloda, tartıda eksiltme yapmayın. Şimdi tersinden söylüyor. Veya kavmi evfu el mikyale vel mizane bil gıst. Ey kavmim, ölçüyü, tartıyı, hesabı, kitabı tam yapın. Tam adil bir şekilde yapın. Tam adil bir şekilde yapın. Ki وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ Böyle yapın ki insanların mallarında behse, yani azaltmaya, zarara, ziyana sebebiyet vermeyesiniz. Yani dikkat ederseniz yeryüzünde insanoğlunun temelde iki tane önemli dokunulmazlık alanı vardır. Bir, can ve beden dokunulmazlığı. İki, mülkiyet dokunulmazlığı. Zaten bütün toplumlarda anayasaların, ister hangi din, hangi kültür, hangi ırk olursa olsun, bütün anayasaların sağlamayı hedefledikleri temel iki güvenlik bu iki şeydir. İnsanoğlunun canı ve bedenine yönelik dokunulmazlık, işte din, vicdan, özgürlük, onur, haysiyet, şeref de bütün bunlar bunun alt türevleridir. Bir de insanoğlunun mülkiyet dokunulmazlığı. Yani eğer mülkiyet güvenliği yoksa orada bir yani düzenden, toplumsal düzenden bahsedilemez. Aynen can güvenliğinin olmadığı bir toplumda nasıl ki düzenli, huzurlu bir toplumdan bahsedilemeyeceği gibi. İşte burada da Şuayb Aleyhisselam'ın örneğinde diyor ki ya kavmi evfu el mikyale vel mizane bil kıst. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam adil bir şekilde yapın. İşte bunu biz bugün pratiğe nasıl aktaracağız? Mesela bu. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanların mallarında azaltmaya, zarara, ziyana sebep olacak yöntemlere sapmayın. ki وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Aksi halde o yerde, o toplumda, o ülkede bozgunculuk yapmış olursunuz. Huzur bozulur. Düzen kalmaz. Fesat ortaya çıkar. Ama devamında diyor ki bakiyetullahi hayrul leküm in kuntum mümin. Eğer gerçekten Allah'a güveniyorsanız, müminseniz, ya yapmış olduğunuz dürüst, doğru dürüst ticaretten size o kalan bakiye yeter. Bu hayırlıdır. Hayırlısıyla size yeter. İlla daha da fazla tırtıklamaya uğraşmayın insanların mallarını. Ve ama şunu da bilin ki ve mena aleyküm bir hafiz. Fakat şunu da bilin ki ben başınıza bekçi olarak bulunacağım. Her bir tüccarın her bir alışverişte aman ben bir kişiyi başınıza koyacağım. Onu da doğru yapıyorum. O da mümkün değil. Yani polis kalbinizde olacak, beyninizde olacak. Yani ondan dolayı en başa imanı koydu, Allah'a kul olun dedi. Fakat asıl mesele bu toplum nasıl cevap veriyor? İşte bizi de biraz ilgilendiren noktalardan birisi orası. Toplum bütün bu tavsiyelere, öğütlere, nasihatlere karşı diyorlar ki Kalu, ya Şuayb, ey Şuayb, Esalatüke te'muruke en netruke ma ya'budu abauna. Ne demişti birinci madde? Allah'a kul olun. Bakın şunu bilin ki Allah'tan başka ilah yok. Sadece ve sadece Allah'a kul olun demişti. Şimdi ona cevap veriyorlar. Diyorlar ki ya Şuayb, senin salatın mı? Yani o salatın içinde bulunduğu dinin mi? Dinin mi bizim babalarımızın, atalarımızın ibadet ettikleri şeyleri terk etmemizi emrediyor. Yani nasıl emreder? Senin dinin ne karışır bizim kime tapınacağımızı? Hele özellikle atalarımızın, babalarımızın peşine takıldıkları, tapındıkları, kulluk ettikleri ni terk etmemizi senin dinin ne karışır? Niye bize bunu reddediyor, emrediyor terk etmemizi? Bir bu. İki, ev en nef'ale fi emvalina ma neşâ. Ya da senin dinin bizim mallarımız, varlıklarımız, alışverişimiz, ticaretimiz, ekonomik faaliyetlerimizde dilediğimiz gibi davranmamıza ne karışır? Hani var ya, ya din ekonomiye karışır mı? Din işte hayata karışır mı? O günkü, o yani tam bir seküler mantık. Ne karışır diyorlar. Niye karıştırıyorsun? Niye bize bunları söylüyorsun diyorlar. İnneke le entel halimur raşid. Ya halbuki biz seni akıllı, halim, selim, aklı başında, reşit, ne dediğini bilen, toplumda nasıl davranacağını çok iyi bilen biri diyebilirdik. Oysa sen öyle bir şeyler söylüyorsun ki hiç bizim yani işimize gelmeyen şeyler söylüyorsun. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman Resulullah, işte bu Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın hani insanlığa tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla o günkü Mekke, Medine toplumuna da bunları emrediyordu. Dolayısıyla hadi bakayım sen kendin yap dendiği zaman ki Resulullah bizzat o gün artık bir de devlet başkanı pozisyonundaydı. Hadi bakayım kurduğun pazara bu prensipleri uygula. Önce kendin uygula ile karşı karşıyaydı. Dolayısıyla işte Medine pazarını kurduğu an bir defa kolay olmadı o. Kuruluş da kolay olmadı. Onu da hatırlayalım. Şimdi önce gidiyor o gün pazar Yahudiler hakim. Ve Yahudiler daha çok altın, gümüş, kuyumculuk yapıyorlar. İki, silah işlerini yapıyorlar. Zırh işte zırh vesaire savaşlarda özellikle ihtiyaç duyulan kılıç, kalkan, zırh bunları yapıyorlar. Ve kadınların işte bu takılar, makılar vesaire bu tür yani daha çok ustalık, incelik, uzmanlık ve sermaye gerektiren ve zor zamanlarda her insanın, bütün toplumların ihtiyaç duyduğu temel maddeler, temel mallara hükmediyorlar pazarlarda. Resulullah pazarı kurmaya niyetlendiği zaman geliyor, o Yahudilerin bir pazarının yanına çadırı kuruyor. Diyor ki bizim pazarı, Müslümanların pazarı, önce Yahudilerin pazarlarını geziyor, zaten biliyor ne olduğunu. Diyor ki ya bunlardan Müslümanın pazarı olamaz. Müslümanlar buralarda alışveriş yapamaz diyor. Çünkü oradaki dönen bütün dolapları görüyor ve bir de eğer Müslümanlar orada pazara gelirse onların zaten tahakkümü altına girecekler. Ekonomik anlamda bağımsız olmaları mümkün değil. Onun için diyor ki bu pazarlar Müslümanların pazarı olamaz. En iyisi biz kendi pazarımızı kuralım diyor. Ve o Yahudilerin pazarının hemen yanına bir çadırı kuruyor. Diyor ki bundan sonra Müslümanların pazarı burasıdır.
Peki onu bugünküyle karşılaştırsak ne ortaya çıkar? Yani Resulullah zamanındaki o Yahudi sermayesinin hakim olduğu pazar, insanları istedikleri gibi sömürüyorlar. İstedikleri kuralları koyuyorlar. İstedikleri fiyatları koyuyorlar. Sistemi onlar kuruyor. Peki bugün dünyada hakim olan pazar anlayışını kuran şeylerle, otoritelerle ondan bir farkı var mı?
Aynılarının torunları bugünküler. O günkülerin torunları. Hiç değişen bir şey yok. Maalesef öyle.
Yani bugün de şeyi aynı kuruyor. Evet. Yani adamlar hayal alıp hayal satıyorlar ama evet, bütün dünyaya kabul ettiriyorlar. Adam birisi oturuyor. Sadece bir kağıda bir iki yazı yazıyor. Öbürü binlerce işçi gece gündüz çalışıyor, bir şeyler üretiyor. Bakıyorsunuz ki onun her şeyini elinden almış bu oturup yatan adam. O zaman da orada aynıydı yani. Evet.
Fakat işte o tek farkı Resulullah dedi ki alternatif bizim pazarımız olmalı.
İşte asıl bu üzerine durmamız lazım. Evet.
İşte onu bugün maalesef henüz düzgün diyen çıkamadı. Evet, bugün işte onun, Müslümanların onu demesi lazım. Diyebilmek için de mevcut pazarın, mevcut ekonomik düzenin, sistemin global veya yerel anlamda nasıl işlediğini, nasıl insanları sömürü altında inim inim inlettiğini önce bir görmek lazım. Bilmek lazım, tanımak lazım.
Yani Resulullah'ın evet. yaptığı gibi bir pazarı gezeceksin
evet.
değil mi?
Evet, görüyor çünkü.
Bu pazarla bu Medine ayakta duramaz evet. demek lazım. Evet.
Dolayısıyla ne yapıyor Resulullah? O çadırı kuruyor. Ama o günkü Yahudilerin önde gelenlerinden ve o pazarlarda hükmedenlerden, duayenlerinden birisi olan Ka'b bin Eşref galiba değil mi? Evet. Ka'b bin Eşref o tepesi atıyor. Siz kim oluyorsunuz ya? Daha dünkü baldırı çıplaklar geldiler bize, hem de bizim pazarın hemen yanında alternatif pazar kuruyorlar. Hemen adamlarını emrediyor, çadırı söktürüyor, kazıklarını çıkarıyor, atıyor. Hadi bakın terk edin buraları diyor. Tabi Müslümanlar çok alınıyorlar. Hemen Resulullah'a koşuyorlar. Ya Resulullah bize müsaade et, şunun bir hakkından gelelim, şuna bir haddini bildirelim. Yok, yok, yok, yok diyor. Sakın öyle bir şey yapmayın diyor. Ben diyor bu pazarı öyle bir yere kuracağım ki onların pazarlarını batıracağım diyor. Ve Resulullah o çadırı alıyor. O günkü diyelim ki Yahudilerin pazarları Medine'nin diyelim, güneyinde ise tam aksi istikamette kuzey tarafına çadırı kuruyor. Bugünkü Mescid-i Nebi'nin hemen yanında işte Cennetül Bakî dediğimiz yer. Orada kuruyor. Halen daha da pazar var. Suk diye geçiyor orası. Daha çok elektronik eşyalar falan filan satılan yer.
Şey de orada satılıyor. Hurmalar da
orada. Evet, hurmalar da orada satılıyor. O günden beri aynı pazar orada. Ha, pazara hükmedenler, pazarda pazarcılar o günkü kurallara bağlı mı değil mi? O ayrı bir konu. Dolayısıyla Resulullah pazarı oraya kuruyor. Ama asıl mesele şu. Pazarı kurmak önemli değil. Yani onların da çadırı vardı, sen de çadırı kur. Onların da tezgahları vardı, sen de ne değişir, değişen bir şey yok. Önemli olan pazarın ruhunu, pazarın prensiplerini, o pazarın ilkelerini farklı, eğer farklı bir şeyin varsa veya beğenmiyorsan, oradaki o beğenmediklerini bu tarafa getirmemek ve olması eksik olanları bu tarafa artı olarak koymak. Asıl mesele bu. Dolayısıyla diyor ki Resulullah, bir, buraya, bu pazara gelenden, burada mal satandan ve mal alandan vergi alınmayacak. Temel prensiplerden birisi. Tabi öbür taraf vergiye boğmuşlar insanları.
Ama bugün hiç vergi yok değil mi?
Yok, bugün yok.
Sadece şu içtiğin suyun yarısından daha fazlası vergi. O zenginlere gidiyor. Devlete gitse gene neyse yani. Evet.
Dolayısıyla birinci olarak diyor ki kimseden vergi alınmıyor. Yani serbestçe bu pazara girilecek. İster satıcı olsun, ister alıcı olsun, kullanıcı olsun, her kimse serbestçe bu pazara gelip gidebilecek. Dolayısıyla o hemen bu prensipten dolayı diğer pazarlarda bunalmış olan birçok tezgah sahibi diyelim, hemen buraya koşuyorlar. Alıcılar da bu tarafa doğru gelmeye başlıyor. İkinci olarak diyor ki Resulullah, bu pazara kim erken gelirse o istediği yeri kapacak. Öyle önceden yer belirlemek, tezgahın efendim metrekaresi işte şurası benimdir, köşe başı benimdir deyip orayı tutmak yok. Kim erken gelirse o oturduğu yerde, tezgahın açtığı yer onundur. Ve hiç kimse yer tutmayacak. Akşam gitti mi o bitti, yeri bitmiştir. Ertesi gün erken. Dolayısıyla tüccarlar, işte pazarcılar diyelim, her gün erkenden koşa koşa geliyorlar iyi yeri kapmak için. Ve bir canlılık var, bir rekabet oluşuyor. Bir rekabet oluşuyor. Üçüncü olarak bir prensip daha koyuyor. Diyor ki, hiç kimse, şehirdeki hiç kimse köylü adına köylünün malını burada satmayacak. Allah Allah, bu ne biçim iş? Ya ne köylüden alacağın ne, köylüyle derdin ne, yahut da şehirliyle derdin ne? İşte bugünkü bizim bu tartışmaların tam ta o zaman, yani çünkü insanoğlu tarih boyunca hep aynı tecrübelerden geçmiş. O gün de aynısı varmış. Şehirde belli insanlar kümeleşiyorlar, çeteleşiyorlar. Dışarı çıkıyorlar, dışarıdaki işte ürün üreten, bağ, bahçe, hayvancılık, mal, mülk, her neyse. Yani şehri besleyen insanların şehirde gelip serbestçe, özgürce mallarını dağıtmalarını, pazarlamalarına müsaade etmiyorlar. Güya diyorlar ki işte biz, mesela bugün bile var, işte kabzı malcılar, işte haller, şunlar bunlar, tahakküm ediyorlar insanlara. Bir ara yanılmıyorsam bir 5 sene önceydi. Muğla'nın fethi, yani o ilçelerinde bir huzursuzluk ortaya çıkmıştı. İşte şeyler daha çok Güneydoğu'dan gelenlerle, medyaya yansıyan, hani göç edenlerle, oradaki yerliler birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerine yürüyorlar, onların üzerine yürüyorlar. Ve medyada daha çok o şekilde verdi. İşte ırkçılık falan filan diye veriyordu. O zaman hiç unutmuyorum, MHP'nin o günkü bir milletvekiline haberlerde bağlandı. Televizyonda haberlerde bağlandı. Efendim nedir, bu problem nedir diye sordu. Ya dedi, bunun dedi ne Kürtle, ne Türkle, ne şuyla bununla bir alakası yok dedi. Olan şu, ben size söyleyeyim dedi. Köylü, işte orada seralarda, seracılar, portakalını, mandalinesini, muzunu, her neyse üretiyor. Getiriyor ilçeye, kasabaya satmak için getiriyor. Burada bir takım mafya oluşmuş. Gidiyor daha adamın traktörüne diyor, uzaktan bir bez atıyor diyor, bir taş atıyor diyor. O benimdir diyor, fiyatı da şudur diyor. İşte şu fiyatı budur, benimdir diyor. Adam diyor, traktörcü, yani malını getiren, mandalinesi getiren adamın hiç pazarlık hakkı, şansı falan yok. Bu beyefendi hiç ona sormadan fiyatı da belirliyor. Kimin alacağını da belirliyor. Ve diyor, isyan buna dedi. Tam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki söylediği şey. O zamanki yapmayın dediği şeyi. Bu dediğim bir 5 yıl önce ki işte Muğla Fethiye o bölgedeki bir kavgaydı.
İstersen ben buyurun. Daha eskisini şey yapayım. Şimdi rahmetli babam, tabi o zaman sen küçüktün daha. Belki hiç doğmamıştın yani benim şu anlattığım zamanlarda. Şimdi Erzurum'da biz odun, kömür ve kereste işleri yapıyoruz. Kereste zaten mecburen gidiyorsunuz, ihalelerden alıyorsunuz. Bunun başka yolu yok. Devlet öyle ayarlamış. Ama odun, kömür derken işte odun ya şeyden geliyor, Artvin'den geliyor, ya Tunceli'den geliyor, bazen de Muş'tan geliyor. Şimdi bizim birkaç tane satış depomuz vardı o zaman ve oldukça önde gelen satıcı durumundaydık. Şimdi bakarsınız ki birisi çıkmış gitmiş yoldan, arabayı karşılamış, getirmiş şehirde, o adama az para veriyor, şehirde yüksek fiyata satmaya kalkıyor. Rahmetli babam o kadar sinirlendi ki buna. Ama kendisi kesinlikle gitmezdi. Buraya gelsin. O Gürcü kapısında toplaşırlardı, sen orayı bilirsin. Orada kamyonlar toplanırdı. Bunlar da gider, orada serbest piyasa oluşur, alırlardı. Ama bazıları çıkar, yolda karşılar ve piyasayı hakikaten ciddi manada rahatsız ederlerdi. Fiyatların artmasına sebep olurlar falan. İşte bak, yani şey, kural değişmiyor yani. Evet.
Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte temel prensiplerden birisi, yani şeye, üretici ile tüketici arasında girenlerin mümkün mertebe az olmasını, dolayısıyla fiyatların suni olarak artmamasını teminen bu prensibi koyuyor. İkinci olarak da bunlara müdahale edilmesin diye. Edilmesin. Mesela bugün işte günümüzde iktisatta piyasalar, tam rekabetçi piyasalar, eksik rekabetçi piyasalar, işte tekel piyasalar diye sınıflandırılır. Tam rekabetçi piyasa nedir? Üreticinin, tüketicinin rahatlıkla dilediği gibi pazara girdiği, dilediği gibi pazarlık yaptığı, malını, ihtiyacını karşıladığı, isteyeni de sattığı piyasadır. İşte tekelci piyasalar belli ürünlere belli kişilerin, zümrelerin hakim olduğu, tamamen tekelini aldıkları, dolayısıyla üretim miktarını da, üretim kalitesini de, fiyatını da nereye ne zaman pazarlanacağını da kendilerinin kararlaştırdığı piyasaya da işte tekelci piyasa deniyor. Bugünkü anlamda yani bu baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idealize ettiği piyasa tam rekabetçi piyasa. Herkesin özgürce piyasaya geldiği, malını sattığı, pazarladığı, dileyenin de dilediği fiyattan malını aldığı bir piyasa. Fakat bize biraz yine bugünkü iktisatta hani tam rekabetçi, eksik rekabet, işte tekelci piyasa, bir de serbest piyasa meselesi var. Serbest piyasa veya müdahaleci piyasa, müdahale edilsin mi edilmesin mi tartışması var. Şimdi Resulullah'ın uygulamalarına ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla ilgili ayetlere baktığımız zaman aslında kaidesi, kuralları, prensipleri belirlenmiş, özgür bir piyasanın hedeflendiği anlaşılıyor. Ama kuralları konulmuş. Prensip, işte ne diyor Resulullah? Diyor ki bir, köylü adına şehirli mal satmayacak. İki, bunun bir farklı bir ifadesi, şehrin dışına çıkıp, az önceki Erzurum örneğinde, şehrin dışına çıkıp, şehire mal getirenleri yolda karşılayıp, mallarını almayacaksınız diyor. Niye? Çünkü adam piyasayı bilmiyor. Veya biliyor olsa bile gittiği zaman orada onu yakalıyor. Adamın pazarlık şansı yok. İstediği fiyatı dayatıyor, adamın malını alıyor, getirip burada istediği fiyattan satıyor. Zaten adam şehrin kapısına kadar getirmiş. Bırak girsin içeri. Yok, niye? Arada kendisi bir takım şeylerden beslenecek. Dolayısıyla bunu yapmayacaksınız diyor. Bunu da temel prensiplerden birisi olarak koyuyor. Bir diğer prensip, diyor ki asla pazarda aldatılma olmayacak. Asla pazarda kimse kimseyi aldatmayacak. Bu da temel prensip. Hatta hani bir gün gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarı geziyor. Bir buğday satan bir kişinin yanına yaklaşıyor. Şöyle buğday çuvalını elini bir daldırıyor. Bakıyor ki buğdayın üstü kupkuru ama altı ıslak. Altı ıslak. Diyor ki niye bu böyle diyor. Ya Resulallah diyor yağmur yağdı onun için ıslandı diyor buğdaylar. İyi ıslandıysa niye üstüne koydun, üstüne kuruyu koydun da altına ıslağı koydun? Diyor ki men gashyana feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Temel prensip. Aldatan bizden değildir. Yani kimse kimseyi aldatmayacak. Bizden değildir ne demek? Bir, dışlarım seni. İki, bu piyasaya bir daha giremezsin. Üç, gereken ceza neyse onu veririm. Nitekim Hazreti Ömer döneminde diyor ki Hazreti Ömer, dinini bilmeyen, dinden kasıt o piyasanın kurallarını, piyasadaki piyasanın hukukunu yani, ilkelerini, prensiplerini, ahlakını, her neyse, bilmeyen pazara gelmesin diyor. Pazarcılık yapmasın. Yani neyin doğru, neyin yanlış, ne yaparsam doğru olur, hak olur, ne yaparsam yanlış olur bilmeyen, bugünkü anlamda baktığımız zaman buna bugün ne diyorlar? Ekonomik okuryazarlık diyorlar. İşte finansal okuryazarlık, ticari okuryazarlık. Yani eğer mesela bugün bunu bugüne uyarlasak, Hazreti Ömer'in o sözünü bugüne uyarlasak, pazarcılık yapmak için müracaat eden kişiye pazarcılığın temel prensiplerini aynen hani ehliyet verirken ki belli imtihanlardan geçirildiği gibi o prensipleri bir defa iyice bir öğretmek lazım. Git öğren, gel, sertifikanı al. Ondan sonra benden izin iste. Ondan sonra da o prensiplere aykırı davrandığı zaman da sen bunları öğrenmedin mi kardeşim? Hani sana şoförü ne diyor? Kırmızı ışıkta geçmenin yanlış olduğunu sen ehliyet kursunda görmedin mi diyoruz ya. Burada da sen bunları öğrenmedin mi deyip cezasını da ona göre. Sorumluluk çünkü cezayı da ona göre vermek lazım. Ama biz maalesef bu konularda pek ciddi tedbirler maalesef almadık, alamıyoruz. Peki böyle olursa ya yani eğer pazar dürüst, hukuka uygun, pazara gelenin kardeşim ben buraya geldiğim zaman ben hiçbir şekilde kandırılmam, aldatılmam, özgür bir şekilde malımı alabilirim, istediğim malı istediğim fiyattan alabilirim yahut da istediğim fiyattan satabilirim düşüncesinin hakim olduğu bir ortamda, bir ekonomik sistemde o bölgeye, o yöreye ekonomik anlamda Hazreti Adem ile Hazreti Havva kıssasında anlattığımız gibi ragaden, bol bol rızık gelir.
bol bol mal üretilir. Tüketici de bol bol tüketir. Gider, alır, harcar. E tabi İslam'ın ilkelerine göre israf etmemesi gerekir. Ama hür bir şekilde, özgür bir şekilde stokçuluk falan filan cimrilik yapmadan da harcamalarını yapar. Dolayısıyla böyle bir ortam olduğu zaman da insanlar mutlu olur, huzurlu olur. Ama aksi durumda işte Resulullah'ın peki ne oluyor? Yine tarihe gittiğimiz zaman Resulullah bu pazarı kuruyor, bu prensipleri uygulamaya başlıyor. Kısa sürede Yahudilerin pazarları iflas ediyor. Çünkü dışarıdan mal getirenler, ya kardeşim ben Yahudinin pazarına gidiyorum, şu kadar vergi ödüyorum. Bana istediği şartları dayatıyor. Halbuki burada serbest. Erkenden geliyor, hemen tezgahını kuruyor. Mal almak için gelenler, onlar da koşa koşa geliyor. Orada dilediği gibi malını alıyor. Dolayısıyla Yahudilerin pazarları, bir de temel en önemli prensiplerden birisi faizcilik de zaten yapılmayacak deyince, Müslümanlar faizcilik yapmayınca, zaten açık söyleyeyim bugün de aynıdır. Bu Yahudilerin veya Yahudi demeyelim, ya bu sömürücülerin en önemli sömürü kalemi faizciliktir. Hele faizcilik yapmasınlar, yapamasınlar, nasıl para kazanacaklar? Faizcilik yaptıkları zaman oturdukları yerden para kazanıyorlar. Hiç ellerini soğuk sudan sıcak sudan soğuk suya sokmadan para kazanıyorlar.
Şöyle söyleyelim. Hiçbir ekonomik faaliyet yapmadan.
Hiçbir ekonomik faaliyet yapmıyor. Hiçbir riske girmiyor. Hiçbir sorumluluk almıyor. Yorulmuyor.
Hiçbir şey üretmiyor.
Dolayısıyla eğer Müslümanlar, yani o gün Resulullah Müslümanlara diyor faizcilik yapmayacaksınız. Faizden uzak duracaksınız. Hatta o Necran Hristiyanlarıyla diğer yabancılarla yaptığı sözleşmelerde, anlaşmalarda diyor ki benim ülkemden, benim herhangi bir vatandaşımla faizcilik üzerine bir sözleşme yapmayacaksınız diyor. Benim ülkemdeki bir vatandaşımdan faiz istemeyeceksiniz, o da sizden istemeyecek. Yani sadece Müslümanlar falan da değil, o bölgedeki tümü diyor ki niye? Çünkü en önemli sömürü kaynağı faizcilik. Adeta bir virüs gibi ona bulaştırıyor, adamın ondan sonra veya ülkenin veya şirketin kurtulması mümkün değil. İşte Resulullah o Müslümanlara Medine'de faizcilik yapmayacaksınız, faizden uzak durun deyince Yahudilerin o günkü en önemli gelir kaynaklarından birisi kesilmiş oluyor. Hortum kesilmiş oluyor. Ondan sonra ne yapması lazım beyefendilerin? Çalışması lazım. Yorulması lazım, terlemesi lazım, üretmesi lazım, riske katlanması lazım. O da hazıra alışmış insanların onu yapması da çok zor. Böyle olunca kısa sürede Yahudilerin pazarları çöküyor. Müslümanların işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu pazar artık Medine'ye hakim oluyor. Ve gitgide yavaş yavaş bütün o günkü İslam dünyasında hakim oluyor. Ha, bu bize şunu gösteriyor. Ekonomik anlamda kendi ilkelerimiz, kendi prensiplerimize göre ekonomik bir sistemi, bankacılığı, finansı, ticareti, üretimi, tüketimi, hayvancılığı, gıdayı kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Kurulur mu? Kurulur. En zayıf bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Biz bugün Müslümanlar olarak, ülkemiz olarak o günkü Resulullah dönemine göre mukayese edersek kat kat kat kat kat avantajlı pozisyondayız. Ama bizlerin tek avantaj, dezavantajlı olduğumuz nokta beyinlerimiz. Maalesef beyinler, kafalar bu faizci yahut da kapitalist, bu sömürücülerin oluşturdukları, yazdırdıkları kitaplarla, işte şunlarla bunlarla formatlanmış durumda. Bunu eğer inşallah dikkat edersek sanıyorum Resulullah'ın o dönemine tekrar dönebiliriz.
Bu son cümlelerin üzerine sana bir soru sorayım. Şimdi sen tabii ekonomi içerisindesin. Her şeyiyle bugün uygulamaların şunun bunun içerisindesin. Bugün bugünün ekonomistlerinin kafasında kredisiz bir ekonomik sistem var mı?
O kesinlikle olmaz.
Bakın bunu çok iyi şey yapın. Allah-u Teala Teala'nın kredi zaten kredi bizim karz kelimesi. Bu datı Araplar ne yaparlar? Bizim yani biz Z şeklinde telaffuz eder karz, onlar kart derler, kart. O kart batıdan gitmiş, bize kredi olarak gelmiş. Yani ekonomiyle ilgili kelimelerin çoğusu bizden oraya gitmiş, oradan buraya biraz şekil değiştirerek gelmiştir. Kredi borç demektir. Bunlar kredi sistemi de borçtan gelir elde etme sistemidir. Bugün iktisat fakültelerinde sistem tamamen sömürüye göre kurulmuştur. Orada o sömürünün nasıl yapılacağını öğrenmek ilim olarak kabul edilmiştir. Ve geçen sabah ben kahvaltı yaparken işte televizyona bir bakayım dedim. Ekonomiyi anlatıyor. İğrendim adamdan. Bir ekonomist diye çıkarmışlar. Konuşuyor. Yani ekonomiyi bilmeyen birisi olsa mı o acaba falan diyeceğim. Ya hemen kapattım. Aman. Aman. Ya ne piyasayı biliyorlar, ne şunu, hayatlarında bir tane simit satmamış bir adam ekonomist olarak karşınıza çıkıyor. Allah nasip etti bunlarla 1976'dan işte 2005'e kadar kaç sene ediyor? 30 sene kadar değil mi? Onlarla çok yakın çalışmalar yaptık. Yani neler olduğunu, neler bittiğini çok yakından gördük. Şimdi nasıl bizim hurafeye batmış hocalardan bir şey olmazsa onlardan da bir şey olmaz. Bir kere bu insanların kafası krediye şartlanmış. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bakara 276 يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizli sistemi daraltır. Sadakalara dayalı sistemi, ama sadaka dediğimiz tabi bu vergi sistemidir ama Kur'an-ı Kerim'de olan şekliyle vergi sistemidir. Bugünkü vergi sistemi değil. İhtiyacınızdan artan kısımdan alınan vergi sistemidir. Dolayısıyla siz ihtiyacınızı karşılayacaksınız, artan olacak, ondan vergi vereceksiniz. Fakat bugün öyle değil. Bugün adam oturduğu evden vergi veriyor. Kardeşim ben dışarıda sokakta mı oturacağım? Yediği yiyecekten bir tane ekmek alıyor, fiyatının yarıdan fazlası vergi. Bir otobüse biniyor, dünya kadar vergi. Yani her şey tamamen şey yapılmış vaziyette. Bozulmuş, o sömürücülere hizmet eden şekle getirilmiş. Şimdi bakın, para vücudumuzdaki kan gibi sürekli dolaşmalıdır. Az önce Servet Hoca'nın anlattığı karşılıklı rızaya dayanan ticaret, mal ve hizmet dolaşımı demektir. Sadece mal değil. Çünkü bizim mala ihtiyacımız olduğu gibi hizmete de ihtiyacımız var. Şimdi şu anda burada ben sizinle konuşuyorum. Bu konuşmamı bütün size ulaştırmak için, bütün insanlara ulaştırmak için bir sürü hizmetler yapılıyor. Bunlarda çalışan kişiler de kendilerini rahat hissedebilmeliler. İhtiyaçlarını karşılayacaklar ve kendilerine muhtaç olan kişilerin de ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İşte buraya gelirken arabaya bindiniz. Rahat gelebilme, ama bugün öyle değil ki. Mazottan vergi, benzinden vergi, yoldan vergi, arabadan vergi, şuradan vergi, buradan vergi. Nereye gidiyor bunlar? Çünkü bugün hani size sık sık anlatıyoruz. İşte bankaların kasasındaki para 12 milyar, alacakları 2,5 trilyon. Bu 2,5 trilyonun işte dün %24'e faiz inmiş diye şey yapılıyor. Ya %24 ne demek? 2,5 trilyon %24 ne demek ya? Yani 500 küsür milyar eder. Yani 240, 240, 480, 120 daha kat. Tam 600 milyar. Ya bu adamlar 12 milyara karşılık 600 milyar alacaklı piyasadan. Ne yaptılar da alıyorlar? Hani birisi bir 50 lira bassa adama 12 yıla kadar hapis cezası veriyorsunuz. Bu adam 2,5 trilyon basmış kanunsuz olarak. Onu niye değerli bir kurum olarak şey yapıyorsunuz karşınızda? Bakın, batılı ortadan kaldırmak kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan kafalarımızın hakka yönelmesi. Şey gibi olmamak zorundayız. Yani batıla yönelen insanlar değil. Efendim şeyde, bakın dersin başında anlattım. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam sihirbazlarla karşılaştı. Onların attıklarının gerçek olmadığı, çünkü sihirin bir gerçek tarafı yoktur. Tamamen göz bağlamaya yönelik bir şeydir. Algı yönetimidir. Musa aleyhisselamın DNA'yı onları yutunca adamlar Musa aleyhisselama inandılar. Firavun'un elinizi ayağınızı keserim demesi bile onları yollarından caydırmadı. Caydırmadı ama o insanlar Firavun'un gözleri önünde boğulmasından sonra ne yaptılar? İlk önce puta tapmaya başladılar. Yani dün çok büyük şeyler verdi, mücadeleler verdik. Bugün verdin de bir de eline imkan geçtiği zaman da Allah'a kul olabiliyor musun? İmtihan çok zordur. Kaybettiğin zaman her şeyini kaybedersin. Çünkü bugün varsın, yarın yoksun. Dün çamurdun, yarın gene çamur olacaksın. En'am suresinin 2. ayetine göre. Şimdi bakın şu ayeti okuyayım son olarak size. Nahil suresi 112. ayet. Allah-u Teala diyor ki, demin kan dolaşımından bahsettim, onu tamamlayayım. Şimdi bakın, kan vücudumuza giren oksijeni akciğerden alır, bütün hücrelere dağıtır. Hücrelerde kullanılmış olanı da alır, getirir, buradan dışarı atmamıza sebebiyet verir. Dolayısıyla vücudumuzun o zehirleri dışarı çıkar, içeriye temiz hava girer. Yemiş olduğumuz gıdalar işte midemizde hazmedilir, bağırsaklara gider. O kan bağırsaklardan alır, karaciğere getirir. Karaciğerde o kullanıma hazır hale gelir. Oradan hazırlanmış olan o gıdaları da alır, yine bütün hücrelere dağıtır. Hücrelerin ürettiklerini alır, başka hücrelere götürür. Atıkları da atılacak yerlere götürür. Peki tüm dolaşırken burada kanın miktarında artma veya azalma olur mu? Aynı. Peki kanı bir yerde tutsanız, herhangi bir yerde bir damar tıkanıklığı olsa ona ne diyoruz? En büyük hastalık değil mi vücutta? Hatta adam kalp krizinden ölüyor. İşte para da eğer serbest dolaşmaz, bir yerde tıkanırsa, bak Resulullah'ın yaptığı muhteşem bir şeydir. Bir yerde tıkanırsa piyasa berbat olur. Ama ondan sonra bu berbatlık tıkanıklığın daha da artması için kullanılıyor maalesef. Bugün öyle yapılıyor. Halbuki para dolaşımı çok serbest olmalı. Önüne hiçbir engel çıkarmamalı. En büyük engel de faizdir. Faiz devreye girdiği zaman herkesin parasını banka bir kere toplar piyasadan. Piyasada para kalmaz. Adeta işte kanı topluyor. Vücutta dolaşan kan kalmıyor. Az bir şey kalıyor. Vücutta ölmüyor. Topladıktan sonra bir müddet sonra belli yerlere pompalıyor. Oradaki damarları patlatmaya başlıyor. Denge tümüyle bozuluyor. Şimdi ben şu ayet-i kerimeyi okuyorum son olarak. Bakın Nail suresinin 112. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اَمِنَةً مُطْمَئِنَّ. Allah bir ülkeyi örnek olarak veriyor. Güvenli bir ülke. Tam tatmin olmuş. Herkes mutmain. Az önce Servet Hoca'nın anlattığı Medine pazarı gibi. Adam güvenle malını getiriyor, satıyor, alan güvenle alıyor. Oradaki işler son derece güzel yürüyor. İnsanlar çok rahat. Üretici de rahat, tüketici de rahat. Aradaki o hizmetleri yürütenler de. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Rızkı her taraftan bol miktarda geliyor. Şimdi mesela Türkiye'de soğan patates sıkıntısı var. Bir ülkeden bana bir tanıdık telefon etti. Ya burada çok bol miktarda soğan var. getirsek olur mu? Ben dedim valla ben bu işle uğraşmıyorum. Uğraşan bir arkadaşa söyledim. O da ya işte ama bu konularda işte yasalar şunlar bunlar. Getiremedi adam. Halbuki çok rahat bir şekilde getirebilmeli. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Yani Allah nimet verdi, imkan verdi bunlara. Bunlar da bu defa başladılar Allah'ın emirlerini görmeden kendi kafalarına göre hareket etmeye. Peki ondan sonra ne olur? فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ Allah da o topluma tattırdı. لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Hem açlık elbisesini giydirdi, hem korku. Hem ekonomik yönden sıkıntıya girdiler, hem korku oldu. Niye? Bir makan yasını on yaptıklarına karşılık. İşte biz çok dikkatli olmak zorundayız. Yani bugün bütün dünyada çok ciddi bir bunalım var. Avrupa çok ciddi bunalımda. Dünyanın her tarafı çok ciddi bunalımda. Dışarıdan öyle medyayla bir takım şeylere bakmayın. İşin iç yüzüne girdiğiniz zaman işte geçen de birisi söylüyor. Ya serbest ekonomiden bahsediyorsa hocam sen öyle diyorsun ama Amerika'da 50 milyon kişi şeyden dolayı hastanelere gidemiyor. Evet, Amerika'dan bir doktor gelip bana bunları ayrıntılı olarak anlatmıştı. Çok ciddi sıkıntı. İngiltere'den anlatmışlardı. Yani ekonomik şeyler, bu sağlık sektöründeki inanılmaz sıkıntılar. Ben birkaç yıl bir şeyin bir sigorta şirketinin danışmanlığını yapmıştım. O zaman Avrupa'dan işte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sigortacılarla zaman zaman oturur konuşurduk. Oralarda bu uygulanan sistemden dolayı sigorta şirketleri ne kadar büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu anlatırlardı. O zaman biz bu tecrübelerden yararlanarak burada Süleymaniye Vakfı'da bir şey kurmuştuk. Dayanışma sandığı kurmuştuk. Belli bir süre olsa şeyde bir de o zaman radyomuz vardı. Sonra bu sigorta murakabe kurulu başkanı beni çağırdı. Ya hocam dedi. Nerede bir toplantı yapsak birinci gündem maddesi sizsiniz. Diyorlar ki bu adamın sistemi uygulanırsa biz bittik. Siz dedi lütfen bu işte şey yapmayın. Hakikaten ben baktım herkes kaçıyor. Bunlar da böyle. Ve adam da hakikaten imanlı bir insandı. Yani böyle sıradan bir hocam dedi ben bu adamları çok iyi tanırım. Size maddi yönden gelemezler çünkü hukuk hiçbir eksiğiniz yok. Ama başka taraflarından gelip sizin itibarınızı bitirmeye çalışırlar. Biz de bıraktık. Arkasından 28 Şubat oldu. Bir sürü şeyler oldu. İşte demek hayra vesile oldu. Neyse. Şunu demek istiyorum. Her konuda bizim elimizde imkanlar var. Kur'an-ı Kerim'in sorun çözdüğünü bütün dünyaya göstermek zorundayız. Ve böylece Allah'ın kitabını Allah'ın bütün kullarına ulaştırmak zorundayız. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Servet Hoca'dan da. Onu da şimdi... Bizim de bir meşguliyet var. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak rızasına uygun davranmayı, kitabına uygun yeni bir sistem oluşturmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.